Gözleri gök kadar derin genç, gün içerisinde en çok ikindinin akşama döndüğü vakti sevdiğini düşündü. Zeval vakti diye mi acaba? Ama tam tersi, zevalle başı hiç hoş değildi ki. Osmanlı'nın 10 padişahından sonrasını okumaktan hiç haz etmezdi mesela. Halilullah gibiydi. Bitip gidenleri, yetip kaybolanları sevmezdi. Ama bu grup vakti, ikindinin sararıp solması, akabinde kırmızıya çalıp yerini yavaş yavaş karanlığa terk etmesi, bunlardan nedense ayrı bir coşku duyardı. Bu saatler kendisini en rahat hissettiği saatlerdi. Yazmak, çalışmak için ayrı bir istek duyardı. Hakime de bu vakitlerde gitmeyi tercih ederdim. Gerçi ikindinin kerahatinin ehli tahkike göre gündüzün sehri sayıldığını öğrendiğinden bu yana gitmeye çekinir olmuştu. Bu saatleri tefekkür ve tezekkürle değerlendirmek isteyebilir. O yüzden gündüzün sehrine kalmadan varayım diye ikindiyi yakındaki bir camide eda etti, tesbihe kalmadan hakime vardı. Evine girdiğinde o da birkaç yakınıyla namazı yeni bitirmiş, seccadeleri topluyorlardı. Hakim genci görünce gülümsedi. "Gel bakalım, bugün ne getirdin?" Şaşırdı. Bir şey getirmemişti. Hem zaten getirmeye değil, götürmeye gelmez miydi? Burası hep verir, hiç almaz bir yer değil miydi? Şaşkınlıkla gülümsedi ama bir şey diyemedi. Hakim devam etti. Hayret mi getirdin, merhamet mi? İrade mi getirdin, nefret mi? Aşk mı getirdin, şefkat mi? Açlık mı getirdin, tokluk mu? Allah Allah, bunlar ne demek şimdi böyle? İşi muzipliğe dökmek istedim. Ne getirdiğimi siz daha iyi bilirsiniz efendim. Hakim bakışlarını dikleştirdi. Sen de bilecek ve ona göre geleceksin. Sözler sertti ama bakışların şefkati gençte sadece hayret duygusunu arttırdı. Bu gibi sözleri sonradan defterine kaydederken ne kadar anlam kaybına uğradıklarını düşünür. Yazının ne olursa olsun sözün yerine geçemeyeceğini teslim ederdi. Bir yazı vardı, bir de söz, göz ve öz üçlüsünden müteşekkil bir ordu. Yazı ya da okumak ne tesir meydana getirse de, sohbetin tesiri bambaşkaydı. Okurken dolunabilirdi belki ama ancak sohbette olunabilirdi. Hakim bu arada misafirlerini uğurlamak için kapıya doğru yöneldi. Misafirlerden birisi tam çıkacakken durakladı. Efendim, merakımı mazur görün. Bugünkü sohbette insan ve düşmanları hakkında doyurucu bilgiler edindik. Ancak bir noktayı çok iyi anlayamadım sanırım. Hakim, gence kaçamak bir bakış fırlattıktan sonra gayet kibar bir tavırla misafire soruyu sorabileceğini ifade eden bir işaret yaptı. O an gencin içinde bir şeyler kıpırdadı. Hakim, konuşulacakların kendisi tarafından duyulmasını istemiyor muydu acaba? Ama ne konunun esrarı, ne de alıkoyma tavrı, ikisine de takılmadı genç. Hakime bakarken sanki eline aldığı ruhun örgüsünü ilmek ilmek dokuyan bir zanaatkâra baktığını düşündü. Sonraları zihninde ulaştığı her şeyin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmediğini fark ettiğini yazacak ve hayretini isar edecekti. Misafir kısa ve net bir soru sormuştu. Bir kötülüğün nefisten mi, şeytandan mı geldiğini nasıl anlayacağız? Genç soruyu zihninde evirip çevirirken, bir taraftan da böyle bir soruyu hiç sormayacak, soramayacak olduğunu düşünüyordu. Daha gönül gündemimde yok böyle bir şey. Sonrası için de çok emin değildi ama o an gönlüne bir sızı geldi oturdu. tıpkı dünyadaki bütün kitapların içerisinde okuyabileceklerinin sınırlı olduğunu anladığı, kitapların çoğunun kapağını bile çeviremeden gideceğini fark ettiği gün içine düşen sızı gibi. Hatta aynısı. Dudağını ısırdı, her sızıya bir dua merhemi bulmayı öğrenmişti. Aman ya Rab, hissedileceği hissetmeden, düşünüleceği düşünmeden, terk-i dünya eden bahtsızlardan eyleme bizi. Hissedileceği hissetmeden, düşünüleceği düşünmeden, terk-i dünya eden bahtsızlardan eyleme bizi. O bir hüzün deryasına dalmış gitmişken, bu tarafta hakim ne cevap vermesi gerektiğini düşünüyordu. Muhtemelen bir başka soruyu doğurmayacak, net bir cevap arayışındaydı. Başı eğik, gözleri ayaklarında mıhlı dururken, misafirler nefes almaya dahi çekiniyorlardı. Böyle bir müddet geçti. Neden sonra soruyu sorana yöneldi ve konuşmaya başladı. Kötülük sadece kendimize zarar veriyor, bir başkasına erişmiyorsa nefisten, yok bir ikinci kişiye daha zarar veriyorsa şeytandandır. Çok yemek mesela, bir ikinci kişiye zararı yok. Zarar sadece sana ait. O zaman kötülük nefisten geliyor. Ama gıybet mesela, başkasına da zarar veriyor, o zaman şeytandan geliyor. Hoş, şirketi şeytaniye sadece katılım hesaplarını değil, cari hesapları bile tepe tepe kullanmakta gayet mahirdir. Ama bu fasıl şimdi uzun sürer. Son sözüne eşlik eden tebessümü, ki genç buna nezaket tebessümü derdi, artık misafirlerin müsaade almaları gerektiğini gösteriyordu. Nitekim misafirler mesajı aldılar ve sözün gerisini sormadılar. Genç, şirket-i şeytaniyeyi bir köşeye not etti ama. Bir gün gelir, onu da öğrenirdi. Ya da öğrenemezdi, kim bilir. İçinde hala dipdiri duran o sızı daha bir farklı ışıldadı. Nasibim varsa öğrenirim. Yoksa da ihtiyacım yokmuş der, geçerim. Birazdan hakim yerine oturmuş, elinde tesbihiyle anlatmaya hazır bir hale bürünmüştü ama susuyordu. Gözleri bir derinlikte kaybolmuş gitmiş, hiç dönmeyecekmiş gibi asılı kalmıştı. Genç hakimi seyrederken bu sükutun tadını çıkaramadı. Zihnini burgu gibi oyan o sorudan başını alamıyordu ki, ne getirdim, ne getirdim, ne getirdim. Bunu düşünürken arka planda bir yerlerde bu soruyla cebelleşmenin aslında cevaba hazırlık olabileceğini düşünüyordu. Birisi öyle dememiş miydi? Soru mu, cevap mı? Tabii ki soru. Sorum harika olsun da cevap nasılsa gelir. Sorusuz harika cevabı kim ne yapsın? Çünkü bilirdi ki sorusu olanın sorgusu vardır. Sorusu olan arayandır. Arayan bulur, bulanlar ancak arayanlardır. Aramayan ne bulur, ne de bulunur. Evet, ne getirdin? Hakim sanki daldığı yerden çıkıp da küt diye ona çarpmıştı. Gülümseyerek baktı kaldı. Yoktu verecek cevabı. Hakim de bir cevap beklemiyordu zaten. Kapıdan girerken ne getirdiğini farkında değildin. Ama şimdi çok tatlı bir hüzünlesin. Ama hüzün de olsa yükün, buraya dolu gelmemeye çalış. Gelebiliyorsan bomboş gel. Boş gel ki dolasın. Dolu kaba kimse bir şey koyamaz. Hakim susunca gözlerini indirmişti. Ama sanki bir şey tuttu gözlerinin perçeminden, kaldırdı. Hakim gözü, özü ve yüzüyle tebessüm ediyor, sanki güneş gibi parlıyordu. Bu nezaket tebessümü değil işte, bu tebessümün hası. Gözleri buluşunca hakim tekrar konuşmaya başladı. Dualarına şunu da kat. Ya Rabbi, beni işba halinden muhafaza buyur. İşbadan, yani dolmaktan, yani doymaktan sakın. İstina güzeldir ama maneviyatta istina olmaz. Hep muhtacız, hep fakiriz, hep boşuz, hep hiçiz. Ona karşı ama, başkasına karşı ölçüler ne derse o geçerlidir. Zaaf yok, metanet ve irade var. Ama ona karşı hep zayıfız. O doyurmazsa nasıl doyarız? O duyurmazsa nasıl duyarız? O bildirmezse nasıl biliriz? Genç, içindeki sızının ışıltısının iyice arttığını hissediyordu. Yüzüne vuran ışıltıyı hakim de görüyor muydu acaba? O an hakimin gözlerini indirdiğini fark etti. Bir başka şey daha oldu. İçindeki ışıltısının artışından, bunun yüzüne yansımasını fark edişinden utandı. Dolmak böyle bir şey miydi? Fark etmede bir tür dolmak mıydı? İşba halinin bir çeşidinin de bu olduğunu fark etmişti. Çıkarken zihninde tek soru vardı. Fark ederek giden, ne zaman farkında olmadan erecek? Gözleri gök kadar derin genç, o gün hakime giderken yazmak konusunda bir şeyler sorabileceğini düşünüyordu. İyi okuduğunu düşünüyor ama bir türlü yazma dünyasına giremiyordu. Okudukça dolacağına, taşmak üzere olduğundaysa yazabileceğine dair bir kabulü vardı. Okumak dolmak, yazmaksa paylaşmaktı. Dolmadan paylaşılamazdı elbette. Ama dolduktan sonra paylaşılamıyorsa okumak bizi nereye götürecekti? Sorusuyla beraber içeri girdiğinde hakimi kütüphanesinin önünde buldu. Selamlaştılar ama bu kadar. Hakim ayakta kitap müzakeresine devam etti. Bakışlarından genç de aynı şeyi yapmak zorunda olduğunu hissetti. Bundan hoşnutsuz olduğu söylenemezdi ama. Gözüne ilk çarpan raftaki kitapları incelemeye başladı. Birazdan o da hakim gibi kitaplara daldı gitti. Bir kütüphaneyi incelemek, kitap isimlerini okumak, dizilişlerinden kütüphane sahibinin dünyasına ait izlenimler elde etmek, bazen çekip bir kitabı muhtevasına göz atmak hayattaki en büyük zevklerinden birisiydi. Kütüphane ile insanın kişiliği arasında ilginç irtibatlar olduğunu düşünürdü. Mesela düzenli kütüphanelerden hiç hoşlanmazdı. Kütüphane dediğin biraz karışık olmalıydı. Sürekli didiklenmeli, altı üstüne getirilmeliydi. Yaşamalıydı yani, şöyle kıpır kıpır, kendine ait bir gündemle hayatı yansıtmalıydı. Canlı bir kütüphane, hiç değilse kitapları sürekli nazar alan bir kütüphaneydi ona göre. Bu yüzden de göz önünde olmalı, evin en merkezi yerinde konuşlanmalıydı. Kitap merkezi bir hayat, bundan başkasına imkan vermezdi ki zaten. Ama gel gör ki, kütüphanelere bırakın merkezi yer vermeyi, bir sığıntı muamelesini bile çok gören evlerle dolmuştu ortalık. Bu evlerin sahipleri, evlerinin en merkezi yerlerine kütüphane değil, televizyon ya da home studio koyuyorlardı artık. Çünkü bu insanlar zamanlarının çoğunu okuyarak, dinleyerek ya da konuşarak değil, izleyerek geçiren insanlardı. Hayatını sadece izleyerek geçirenlerin, başkalarının hayatlarına bir iz düşürmelerinin imkanı yoktu. Genç, tam da bu yüzden kitaplıkların evleri terk etmeye başlamasıyla insan kalitemizin düşmesi arasında ciddi bir ilişki olduğunu düşünürdü. Okumayan, kitaba hayatında yer vermeyen, kitaplığı olmayan evlerden çıkan insanlar, sıradan, bayağı, sığ ve dertsiz olmaya mahkumdular. Başka ne olacaklardı ki? Ne okuyorsun bu aralar? Hakim gözlüklerinin üstünden gülümseyerek bakıyordu. Bir an okuduğu son kitabın ismini söyleyip söylememekte tereddüt etti. Ama buraya kafasında bir soruyla gelmişti. Yazmak üzerine bir şeyler okuyorum. Bir şeyler yazabilir miyim diye. yazmak istiyorsun demek. Onay anlamında gülümseyerek baktı. Hakim gülümsemiyordu ama. Genç, başını çeviren hakimin bir an elinde tuttuğu kitaba geri döndüğünü düşündü ama aniden gelen soruyla irkildi. Niye yazmak istiyorsun? Bu soruya hazırlıklı gelmişti. Yazmak, ona göre taşıp dolmanın tabii bir sonucuydu. Bir iddia sahibi olmak demekti. İddia ise okuduklarının yetmediğini anlamakla ortaya çıkardı. Okudukça söylenmeyeni fark ederdik. Sonra niye söylenmediğini sormaya başlar, sordukça da kendimize göre cevaplar üretirdik. Bu da yazmayı getirirdi. Dolayısıyla yazmak, sorgulayarak okumanın vardığı olağan bir sonuçtu. Bunları dilinin döndüğü kadar anlattı durdu. Hakimin soran gözlerle dinleyişi cesaretini arttırdı, konuştukça konuştu ama bir müddet sonra tükendi, söyleyecek söz bulamadı. Artık sıra sende, dercesine hakime baktı ama nafile. Hakim susuyor, dahası soran gözlerle bakmaya devam ediyordu. O öyle bakarken genç, söylediklerinin aslında çok da tutarlı olmayabileceğini düşünmeye başlamıştı. Birazdan söylediklerinin aksini kabul edebilecek bir duruma bile geldiğini fark etti. Aksi ne söylense itiraz etmeyecek bir halde hissetti kendini. Halbuki ne kadar da iddialıydı. Niye böyle bir boşalmışlık ve umursamazlık hali içinde olduğuna bir anlam veremedi. Bugüne kadar dolup taştığı neyin nesiydi o halde? Söylediklerinin ağzından çıkıp gitmesi, iddiasının da bitmesi anlamına mı geliyordu? Söylenmediğinde bilinci, zihni ve gönlü meşgul edip başkasına yer bırakmayan ve fakat söylendiğinde yitip giden bu sözler ya da iddia neyin nesiydi? Sonraları hakimin aslında bu sözlerin ne tür sözler olduğunu baştan kestirip ona göre davrandığını, geç anladığını itiraf edecekti. Hakim böyle durumlarda sözünü hiç kesmeden dinliyor, aslında konuşup boşalmasını bekliyordu. Günlüğüne buna dair şu notu düştü. Bizi esir alan ve fakat sarf edildiğinde kendisine dair iddiadan hiçbir iz bırakmayan sözlerin neremizden kopup geldiğini öğrendiğimiz gün, tutsaklığımızın nereden kaynaklandığını da öğrenebileceğimizi umabiliriz. Yazmak bir sonuç değil, bir vazifedir. Ama herkes için değil. Bunu yapıp yapamayacağını anlamak istiyorsan ayrıca konuşalım. Ama okumakla senin kurduğun tarzda bir ilişkin olmamalı. Okumak bu dünyaya geliş maksadımızdır. Dolayısıyla herkesin yapması gereken bir vazifedir. Okumaktan yazmaya varılmaz. Okumanın amacı bu değildir. Nedir peki amacı? Okumanın amacı ümmiliğe kavuşmaktır. Ümmiliğe kavuşmak mı? Genç şaşkın şaşkın bakarken hakim kütüphanesinden koltuğuna doğru geçti. Elindeki kitabı yanındaki sehpaya koydu, oturuşunu düzeltirken bir taraftan da gence eliyle oturması için işaret etti. Genç, hakimin ne cevap vereceğini bekleyemeyecek kadar şaşırmıştı. Ümmilik, yani okur yazar olmamak. Bu nasıl bir amaç olabilir ki? Bu mudur yani okumanın amacı? Bundan okumaya ihtiyacı olmamak anlamını mı çıkarmalıyım? Hani kitaplarını suya atan hakikat taliplisinin yaptığı gibi. Hakim gözleri yerde, herhangi bir renk vermeden dinliyordu. Sırasını bekliyor gibi bir hali vardı. Genç susunca bir müddet daha konuşmadı. Kıvamı bulmak, hazmedilecek zamanı ermek için mi bilinmezdi ama sabırla bekliyordu. Genç sonradan bu tür bekleyişler sonrası söylenenlerin formaliteden öteye gitmediğini düşündüğünü söyleyecekti. Susarken ne oluyorsa oluyor, halledilecek olan o sükût anında hallediliyordu. Sözler ve kabuller bu süreçte doğuyor, sonrasında Sadece adrese teslim edilmesi kalıyordu. Hakim de şimdi bunu yapıyordu işte. Hepimiz bir tasavvur ve algı dünyasında yaşarız. Gördüklerimiz, yaşadıklarımız, maruz kaldıklarımız, hatta imtihanlarımız bile bu tasavvur dünyamıza göre şekillenir. Okumak, bu tasavvur dünyasını kemale erdirmeye çalışmak demektir. Okudukça algılarımız, bakışımız, dünyayı değerlendiriş kıstaslarımız değişir. Zenginleşir, yeni idraklere açılır, farklı algılara sahip oluruz. Bunun sonu nereye varır dersin peki? Genç merakla bakıyordu. Hakimin de amacı buydu zaten. Son nokta, tasavvuru sıfırlamak, tüm algıları terk etmek, her türlü bilgi ve zandan sıyrılmaktır. Okumanın kemali, her şeyi onun bildiği gibi bilmeye ve onun gördüğü gibi görmeye liyakat kazanmaktır. Senin hakikatin, benim hakikatim ya da filancanınki değil, onun hakikati kalacak sadece. Genç, başını sallarken elini kaldırdı ve ta gözlerinin içine baktı. Bakmadı, aslında ta deri unundan gencin deri ununa baktı. Başka hakikat yok zaten. Başka hakikat yok. Başka hakikat yok. Genç ayrılırken hakim muzip bir tebessümle bundan sonra ne yazmayı planladığını sordu. Mahcup bir şekilde o konu üzerinde yeniden düşüneceğini söyleyip çarçabuk ayrıldı oradan. O gün günlüğüne şunları yazdı. Okumanın son noktası onun yazdığını okuyabilmektir. Onun yazdığını okuyanların ne sözleri, ne yazıları, ne de tasavvurları kalır. Söyleyen de, yazan da, gören de, görülen de odur. Okuyan ve yazan bunu bilir, bunu söyler. Yazacak olan varsa bunu yazsın. Son cümleyi yazarken tükendiğini hissetti sanki. Yazacak mecali kalan varsa bunu yazsın.